struck flash fair. When the cameraman leaves the news struck moon man.
İyi akşamlar. Tekrar bir hafta aradan sonra Gastronotlar'dayız.
Merhabalar.
Bu hafta bir konuğumuz var.
Merhaba.
Konuğumuz Murat Hoca. Size kendini tanıtsın.
Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı.
9 Eylül Üniversitesi.
9 Eylül Üniversitesi. Başka yok zaten.
Peki sizin Levo ile bir başka bir bağlantınız da var.
Biz aynı zamanda site komşusuyuz.
Site komşusu.
Evet, aynı sitede oturuyoruz. Ve bir takım şeyleri de paylaşıyoruz tabii.
Siteyi beraber yaptık.
Siteyi
evet.
Beraber.
Evet. Evet.
Yani bir ahçı, bir tiyatro profesörü diyeyim artık.
Evet.
Ya bir yemek profesörü, bir tiyatro profesörü bu işi götürdü.
Evet.
Evde yaptınız yani.
Evet,
yaptınız.
Evler.
Ve komşu oldunuz.
Evet.
Çok iyi. Bir de Murat Hoca'nın bir özelliği daha var. Sadece tiyatro ve sahne sanatları değil, aynı zamanda müzikolog galiba, değil mi?
Evet, müzikoloji de var. Müzikle de uğraşıyoruz. Şiirle de uğraşıyoruz. Oyun da yazıyoruz.
Bir dakika, müzik, tiyatro, şiir.
Evet.
Peki yemek?
Yiyorum.
Güzel yemek yer Murat Hoca.
Güzel mi yer?
Güzel evet. Yemek yer. Sol ele kaşığı kaptı mı, vay anasına gitti gümbürtü.
Çok iyi. Peki Murat Hoca, şiir dedim, bu benim ilgimi çekti. Ben çünkü şiirle birebir ilgileniyorum. Tiyatroyla da. Bu arada ben de bir tiyatro eseri yazdım.
Evet, evet.
Biraz şiirden bahseder misin bize?
Vallahi
nereden şiir, geldi bu?
Vallahi şiir yazma. Bu 2000'li yıllarda yeniden ortaya çıktı. Bir şey geç saatlerde yorgun olan, kafanın yorgun olduğu zamanlarda uyumadan önce biraz yazıp çizmeye başladım defterlerde. Sonra baktım hoşuma gidiyor. Tamamen bir hobi olarak başladı. Böyle aşağı yukarı iki kitap çıkardık bugüne kadar. Üçüncü kitabı da çıkartmak üzereyiz. Aşağı yukarı her birinde 130 kadar şiir var. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bana dediler ki 15-20 şiir olduğu zaman şiir kitabını çıkartırız zaten. Ama bu aşağı yukarı 2 yılda biriken bir şey. 2 yılda önce Orta Yaş Mızırtıları kitabını çıkardık. Arkasından 2 sene sonra da Hınzır Kaygılar adlı şiir kitabını çıkardık. Şimdi üçüncüsünü hazırlanıyoruz. Üçüncüsünü çıkaracağız.
Kısmet peki olursa. Bu şiir kitabı bir biliyorsun en az satan kitaplar şiir kitaplar evet. Değil mi? Arkasından tiyatro geliyor.
Evet, tiyatro daha çok işte sıradan adam alıp okuyamaz biliyorsunuz. Tiyatro biraz daha tuhaf bir şey. Tiyatro dilinden anlamak lazım biraz tiyatro okumak için. Senaryo kitapları da zor. Satılan kitaplar onlar.
Senaryo kitapları? Biraz onlar açar
biraz
mısın?
Zordur. Zor çünkü onlar işi yapacak insanlara göre yazılmış olan şeylerdir. Okuyuculara göre değil de seyircilere göre yazılmış olan şeylerdir. Kafadan canlandırılabilecek, seyredilebilecek düzeye gelmiş olan insanlar onları daha çok alırlar, okurlar. O yüzden incedirler. Bir tiyatro kitabını 2 saatte falan bitirirsiniz. 2-3 saatte bitirirsiniz. Rahatlıkla okuyarak. Fakat oynandığı zaman biliyorsunuz 3 saatte 4 saatte oluyor.
Evet ya, ben onu kendi eserimde 110 sayfalık bir eserdi. İlk oyunu 2 saat 45 dakika sürdü. Onun hesabını yapamadım yani.
Bu şiir kitabının şiirleri de sabaha karşı Murat Hoca, ben uğrarım Murat Hoca'ya saat 2.30-3 gibi falan böyle gece. Sabaha karşı tabii. Onların bir kısmını dinlerim. Levent otur bakalım şunu bir okuyalım diye böyle birkaç tane daha yayınlanmadan bizim şeyimizden geçer, kulağımıza gelir, ondan sonra yayınlanır.
Bak mesela bende bu tam tersi oluyor. Ben gece geç saat değil sabah erken vakit ilham. Daha kendimi iyi hissediyorum. Daha ilhamlı hissediyorum.
Böyle bu belli olmuyor. Bazen bir yerde tıkanırsınız. Tıkandığı zaman bırakmanız lazım. Sonra bazen bir bakıyorsun biraz akmaya başlıyor. Sonra bitti zannettiğiniz zaman demlenmeyi bırakıyorsunuz. Bir süre demleniyor. Sonra ben karımı okurum. Onları Belgin'i okurum. Bazen Levo'yu okurum. Oradan bir görüş alırım.
Levo anlar mı şiirden ya?
Yani iyi dinler.
İyi dinler. Her şeyden biraz anlar. Evet. Beğenisi olan herkes için yani çok şey değil. Önemli olan dinlediğiniz zaman hoşunuza gidecek. Yoksa çok özel felsefi derinlikte olan şeyler. Onlar da ayrı konular ama bir sanat eseri önce hoşa gitmeli.
Peki bir şey soracağım. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Türk tiyatrosunun en önde gelen aktörlerinden biri vefat etti. Zeki Alasya.
Evet.
Bu konuda ne diyecek? Tanıyor muydunuz kendisini? Bilginiz...
Zeki Bey'i tanırdım. Zeki Bey gerçekten çok özel, çok müstesna yetenekleri olan bir arkadaşımızdı. Ve çok iyi bir ikili yapmışlardı biliyorsunuz. Metin
Deve Kuşu Kabare.
Deve Kuşu Kabare adı altında başladılar zaten. Haldun Taner bunları bir araya getirdi. Ahmet Gürhan, Metin Akpınar ve Zeki Alasya'yı. Sonra zaman zaman onlara başka arkadaşlar da katıldı. Selim Özcan gibi, Nezih Tuncay gibi, Adile Naşit gibi. Adile Naşit olmadı. Ama Selim Naşit onlarla beraber oynadı.
Bir dakika, burada kim dedi birleştirdiniz? Yani o grubu birleştiren kişi Haldun Dolmen.
Haldun Taner. Evet. Demek ki şu Kabare'nin fikir babası da o. Esas Kabare tiyatrosunu Türkiye'de ilk defa gerçekleştiren onlar. O zevki, o keyfi onlar başlattılar. Sonra zamanla Zeki Metin büyük ilgi görmeye başlayınca işi halk tiyatrosuna doğru çevirdiler. Daha büyük kitlelere oynamaya başladılar. Böylece de arkasının bildiğimiz o harika oyunlar geldi. Arkası arkasına. Yasaklardı, Delilerdi, Aşk evet. Olsundu. Bunlar klasikler arasına girdi. Zamanında Haldun Bey yazmayı bıraktı onlara. Sonra vefat ettikten sonra da Kandemir Konduk destek verdi. Turgut Özakman destek verdi. Tabii kendi yaratıcılıkları da işin içerisine girdi. Ve gerçekten çok başarılı uygulamalar yaptılar.
Yani başta ellerinden tutan Haldun Taner'di.
Evet. Aslında bütün güçleri onların şuradan geliyor. Geleneksel Türk tiyatrosunun güldürü ögelerini çok ustaca kullandılar. Yemek tariflerinden tutun, geleneksel tiyatronun taklitlerine kadar.
Evet, o Metin Akpınar'ın yemek tarifleri meşhurdur değil
evet,
mi?
Evet, doğru.
Böyle hafif böyle bir...
Meddah geleneğinden gelir, nefis de tarifleri vardır.
Meddah geleneğinden gelir.
Meddah geleneğinde vardır bu.
Çok da yani, güzel yemek yer.
Hikayenin orta yerinde meddah durup harika bir yemek tarifi yapardı zamanında.
Evet.
İnsanlara.
Mesela peki bir şey söyleyeceğim. O yemek tariflerinde hafif bir eşcinsel bir şey de var mıydı? Bir havada var mıydı?
Metin Bey yaptı yanına.
Ha, böyle bir sarı can, marı can.
Metin Bey bu işi çok iyi beceriyordu. Zaman zaman yapar. Zaman
sanki
zaman
öyle bir şey vardı onlar. Gibime geliyor.
Metin Bey onu çok hoş yapardı yani.
Evet.
Güzel dengeli bir yapardı. Mesela Zeki Bey'in tisi, Zeki'nin tisi daha erkeksidir. Daha kalın çıkar. Daha babacan gül bir ses. Öteki zaman zaman inceleyebilir. Bir de tabii özellikle Metin çok güzel Türk müziği bilen biriydi. Çünkü evet. Çok güzel şarkılar söylerdi. Onları alay ederek de söyleyebilirdi. Abi espri de beraber de söylerdi. Dolayısıyla çok zengin bir menüleri vardı. Çok kuvvetliydi ve iyi paslaşırlardı. Yani birbirleriyle beraber çok düzgün, çok başarılı bir tiyatro örneği koydular ortaya. Biliyorsunuz kasetler yapıldı, bantlar yapıldı, CD'leri yapıldı. O 80'li yılların 70'li yılların harika esprilerini bugünlere taşıdılar. Hala zevkle seyrediyoruz, dinliyoruz yani.
Metin Akpınar aynı zamanda da iyi bir yiyici ve içicidir.
Öyle mi?
Tabii, mükemmel.
Yer içer diyorsun.
Yer içer. Hatta şöyle, İzmir'de çok meşhurdur. Onlar mesela bir restorana otururlar. Akşamüstü otururlar. Bir gün geçer. Gece onlar için mutfakta nöbetçi ahçı bırakılır. Sabaha kadar devam eder içki. Ondan sonra öğleni bulur. Tekrar ertesi gün akşamüstü akşam giderler. Yani 24 saat.
Yani bunlar yemeğin maratoncusu o zaman.
Kesinlikle. Keyifli, yemeğin kah kah içkinin evet.
Son derece zevkli bir sofra.
Çok çok zevkli, çok güzel.
Sohbet
mükemmel. Yani meyhane kültürüne böyle çok yakındır. Çok sever o kültürleri. Bu yemeklerde bulunduğunuz zaman aldığınız zevkin haddi hesabı olmaz. Çok güzel sohbetler, çok güzel konuşmalar, çok seviyeli, çok kaliteli.
Çok güzel.
Ve iki gün süren bir yemek. Özellikle mutfakta da kendilerine bir ahçı bırakılırdı sabaha kadar onlara yemek yapsın diye. Bir garsonla bir ahçı bırakılır gidilirdi.
Evet. Meze, bol meze tabii.
Meze, işte balıklar, şişler, her türlü şey.
Bu meze kültürü Doğu Akdeniz'e ait değil mi?
Evet. Yani
enteresan bir kültür. Çünkü ben buna biraz inceledim meze kültürünü. Meze kelimesi lezzet demek Farsça'da.
Farsça'da lezzet. Tabi bunlar İspanyollar da bunun ucundan o tutmuşlar. Tapas. O da bir nevi meze. Gene böyle içkinin tamamlayıcısı.
Burada işte çok hoş bir hikaye var. Adam evlenmiş. Fakat her akşam meyhaneye devam ediyor. Mütemadiyen meyhaneye gidiyor. Kadınca az da ne yapsın bilmiyor. Demiş ki bir gün, yahu demiş gel evinde iç. Ben sana her türlü meziyi hazırlayayım. Her türlü şeyi hazırlayayım. Gel evinde tertemiz iç. Ben de sana şey yaparım. Adam peki hadi bir deneyeyim demiş. Deneyeyim deyince kadın hemen sabahtan kollarını sıvamış. Harika mezeler yapmış. Sofrayı donatmış. Kendisi de süslenmiş, püslenmiş, oturmuş. Adam bekliyor. Adam gelmiş. Bakmış şöyle sofraya çok güzel şey. Her şey yerli yerinde. İyi hadi bakalım doldur bakalım filan demiş. Adam rakısını da koymuş. Kadın karşısında geçmiş çok güzel. Adam şöyle rakısından yeni içim yudum aldıktan sonra ah ah demiş ya ne günlere kaldık ne kadar güzel bunlar. Biz eskiden böyle süpürge tohumuyla içerdik savaş zamanı demiş filan. Kadın da demiş ki ya bana bak saçmalama. Sen o zamanlar yaşamıyordun ki. Ne sen ya hangi süpürge tohumu filan. Yaşamıyordun bile. Nereden söylüyorsun filan diyor. Adam 60 yaşındaki barada amasa ya. Allah kahretsin. Ben gidiyorum demiş meyhaneye. Bu kadar zamandır demiş meyhanede içiyorum bu süpürge tohumunu atıyorum. Bir günden bir kişi girdi karşıma. Sen daha o zamanlar yaşamıyordun deme demiş. Ne söylesem dinlerler demiş meyhanede.
Ama niye karşı taraf da pizleniyor ondan. Kadın pizlense o da alttan almayı bilecekti yani. Evet,
tabii karşıdaki de olgun çünkü. O da yerleştirecek başka aynen. Bir süpürge tohumu.
Evet, evet. Şimdi bak rakıya bakıyoruz tamam mı? Rakıyı biraz araştırdım. Diyor ki rakıda Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Rumeli'deki gayrimüslim tebaa tarafından üretilmeye başlanmış ve zamanla Anadolu'da da yaygın olarak içilen bir içki haline gelmiştir.
Evet.
Mesela bakıyorsun divan edebiyatında rakı yok. Şarap deniyor.
Evet.
Değil mi? Rakı yok.
Bir rakı şarap kadar eski değil tabi.
Değil yani 19. yüzyıl gayrimüslim diyor. 19. yüzyıla geleni gayrimüslimlerin çalıştırdığı meyhanelerde içilen popüler bir içkiydi. Yani rakı yeni aslında bu kültürde.
Evet, şaraba göre bakarsan yeni tabi. Şarap kadar eski kültürü yok ama Osmanlı zamanında. Mesela İzmir'in İki Çeşmelik semtinde meşhur küfeciler vardı. Bu köfeciler,
Küfeciler,
sen nasıl söylersen ikisi küfe de uygun. Ben. Küfeciler. Şimdi o tarihte oralarda İki Çeşmelik civarında meyhaneler çok fazla. Tek tekçiler, meyhaneler. Herkes oraya gider, iş çıkışı. İşte ufak tefek mezelerle içerler, ederler. Ondan sonra bir takım da o zamanın meşhur iş adamları, külhanları falan içkiyi fazla kaçırdıkları zaman sarhoş olup evine yürüyemez. Küfeciler gelip küfeye atarlarmış adamı.
Ama küfeci adamı taşıyabildiğine
taşıyor
göre sırtında
tabii.
Güçlü kuvvetli.
Tabii küfeciler güçlü kuvvetli insanlar. Ondan sonra o küfedeki sarhoş başlarmış nara atmaya. Allah diye kahvede dizili olan gençler de naradan kimin geldiğini anlarlarmış. Vay kulağa kesik Mehmet geliyor. Vay efendim tespihçi İbrahim geliyor diye naraya göre isim çıka şey yaparlarmış. Kişinin kendisini ismiyle narasıyla çağrıştırıp gülüşürlermiş. Böyle de eve taşırlarmış bu insanları. Küfecilik oradan geliyor. İşte hani sarhoş olduğun zaman küfelik oldun diyorlar ya. Evet, küfelik evet. Olmak ondan yok, geliyor.
Bu bak Kadıköy çarşısında bir tane küfeci var. Bıyıklı çok tonton bir adam. Bir Alevi tokattı galiba. Mesela onunla biz Ayça bir program yapıyordu televizyon için. Onunla konuşmuştuk. 7 çocuk büyütmüş adam küfecilikten.
Tabii.
Ve sarhoş da çok taşımış yani.
Ha sarhoş da taşımış.
Taşımış. Artık yok diyor ama eskiden taşıdım diyor yani.
Şimdi eskiden daha eskiden 17. yüzyılda 18. yüzyıldaki şeylerde sandık burnu meyhanelerinden söz edilir kaynaklarda. Müsahipçilerde, cenelde falan vardır. Bu sandık burnu meyhanelerinin özelliği şu. İçki var. İçki servisi yapan kişiler var. Fakat meze yok. Herkes mezesini, meyvesini, şunu bunun yanında kendisi getiriyor. Sofrayı kendisi kuruyor. İçki diyorlar. İçki getiriyorlar. Miçolar. Şeyler hadi bana miço diye içkilerini içiyorlar ve sınırlı sayıda bir işte bir düble iki düble içer ondan sonra kendi meyvesini yedikten sonra da eve yollanıyor. Yani ağır içki almamak hafif demlendikten sonra eve gitmek geleneği var. Sandık burnu meyhaneleri adı altında bu eski İstanbul'da Kireçburnu falan tarafında şeylerde olan yerlerden biri. Meşhur sandık burnu meyhaneleri. Balabanağı oyununda bunun çok güzel sahneleri vardır. Müsavi Sarı Celal'de.
Bu bir tiyatro oyunu mu?
Tabii tabii. Balabana. Müsavi Sarı tiyatro oyunu. Balaban Ağa diye. Orada meşhur bir Balaban Ağa vardı. İstanbul efendisi olan adam. Emniyet müdürü yani o zaman. Bütün özellikle İstanbul'dan fuhuşu kaldıracak. Fuhuşu ve şeyi kaldıracak. Bir baskın verildiği zaman kim yakalamışsa kadınlarda hemen kendi uşaklarıyla falan evlendiriyor. Evin içerisine alıyor falan. Derken Balaban Ağa'yı terbiye ettiriyorlar. Daha öyle bir şeye. O evdeki bütün kızlar da alıp kaçıp tekrar İstanbul'a dağılıyorlar. Herkesin keyfini çıkarıyor yani. Böyle çok hoş bir oyundur.
Balaban Ağa düzeni bozarken müsaade etmiyorlar yani.
Hayır.
Ve tabii bu meyhanelerde de mezeler var. Çeşit çeşit rakının yanında verilen. Bunlardan da böyle bu program içinde bir iki tane biz tarif edelim de dinleyicilerimiz yapsınlar bunları.
Güzel, iyi fikir. Bir de ben meyhanede neyi seviyorum biliyor musun? Bak benim bir kere yazın meyhane açık hava olacak. Tamam, deniz görecek. Kışın kapalı olabilir. Küçük olacak. Samimi olacak.
Meyhane gelen, zaten küçük olur.
Ha, gelen insanlar herkes birbirine selam verecek. Yani bu çok önemli benim için.
İzmir'de bu düzen hala var şu anda. Girdiğin zaman herkese selam veriyorsun. Hı hı. Çoğu da tanıdık. Eşraftan.
Yaşıçam filmlerinde vardır böyle. Kocaman bir şey buzdolabı. Arkasında böyle bir adam yaşlı. Hı hı. Arkadaşının arkasında hep de yaşlı olur meyhaneciler.
Evet. Çünkü tecrübe şey. Hocam.
Evet. Hafif tıraşlı, hafif tıraşsız olacak.
Evet,
ama temiz olacak, beyaz olacak önü.
İşte ağzınız için diye.
Çok konuşmayacak.
Küçük masalarda herkes vır vır vır vır karşılıklı. Bazen birileri böyle haddini aşıp da bağırıp çağırıp oldu mu onu yatıştırırlar.
Evet.
Efendi gibi hiç ağzında hiç falan.
Bravo, öyle şarkı markı söylenmez bence meyhanede.
O meyhaneci de zaten olgun bir insandır. Görmüş geçirmiş böyle.
Bir adamdır.
Böyle bir tek başına bir adam olur. Değil mi? Tek başına içer her akşam.
Bir iki tane vardır öyle. Yani
uzaklara bakar. Bir şeyler bilir. Sanki dünyanın her şeyini bilir ama hiç de bahsetmez bundan. Değil mi?
Vardır bir problemi.
İçe kapanıktır. Bir problemi vardır ama çok kalenderdir.
Onunla yaşar.
Sen onu seyredersin. Aslında kışın denizi görmezsin ama insan sana manzara olur.
Doğru.
O insanın ne olabileceğini tahmin edersin. Onun hayat hikayesini, geçmişini.
Evet.
Böyle hikayeler.
Şey gibi değil, barmenler gibi değil. Mesela barmenlerle ilgili hikayeler anlatırlar. Adam böyle gecenin geç saatinde böyle zil gibi bir adam girmiş içeriye, helanın yerini sormuş, tuvaletin yerini. Demiş ki şuradan çık, işte kapının yan tarafındaki kapıdan aç orası. Geçerken de takılmış barmen. Demiş ki hazır gidiyorsun, benimkini de yap gel demiş. Adam da olur demiş, kafada iyi. Girmiş içeri, bekle. Biraz sonra bakmış adam çıkmış gidiyor. Ne oldu demiş ya, bitti. Efendim, hani benimkini de yapacaktın? Ya bekle madem çişin yok niye var diyorsun demiş adam. Yani.
Peki Lemo bir güzel bir meze. Bak temin bir şey söyledim, o benim çok ilgimi çekti.
Hangisi?
Programdan önce. Pastırmalı kavunlu bir şey söyledin ya.
Ha, pastırmalı kavun topları.
Pastırmalı kavun topları mı?
Evet. Ya bu pastırmalı kavun topları çok fresh bir mezedir.
Bu yemeğin başında değil mi? Dinamizm verecek böyle.
Yemeğin başında olur.
Sonunda değil.
Sonunda değil, ortasında olur. Rakıyı içerken bir tane kavun topu atabilirsin ağzına. O hem ağzının tadını değiştirir hem ayrı bir lezzet verir sana.
Peki kavunu top şeklinde nasıl keseceksin?
Şimdi onu anlatıyorum.
Bütün kavunu...
Hayır, şimdi bir kavunu ortadan ikiye kesiyorsun. Çekirdeklerini temizliyorsun. Eline bir tane Parizyen kaşık alıyorsun. Parizyen kaşık... Ya yarım dünya şeklinde olan küçük kaşıklardır. Dondurma kaşığı gibi. Onun küçüğünü ondan kavunun içine daldırdığın zaman yuvarlak top şeklinde çıkartır zaten kavunu. Pastırmaları da güzel ve hafif çıralı, çok kurumamış, tazemsi bir pastırmayı çok ince keseceksiniz ama incecik sigara kağıdı gibi. Ondan sonra bu çıkarttığımız kavun toplarını o pastırmalara saracağız, birer tane kürdan geçireceğiz ortasından, tabağa dizeceğiz. Bu tabağı da kenara koyacağız, mezemiz hazır. Tam böyle yediniz sarımsaklıyı falan, arada bir tane kavun topu atacaksınız. O pastırmanın, sarımsağınla kavunun tatlılığı muhteşem bir tat veriyor ağızda. Rakıyı böyle bir yumuşatıyor, bir hoş yapıyor. Bunu bir denemenizde fayda var. Bir yapın ama bu pastırmayla kavun işi tabii çok önemli. Kavun çok tatlı ve güzel olacak. Pastırma da çok kurumamış, incecik kesilmiş bir pastırma olacak. Kalın bir pastırmayla bu lezzeti alamazsınız.
Çemeni olmayacak.
Çemeni olmamasında fayda var. Çemenin etrafından alınmasında fayda var.
Evet. Peki Murat Hoca, bu senin şiirlerinden biraz bahsedelim. Bir şiir bize okusana, bu biraz
şöyle bu kültüre, içki kültürüne uyan şık bir şiir.
Bu dünya, ahiret, mahret. Demin güzel bir şey okudun. O çok yani. Acayip hoşuma gitti benim.
O çok güzel bir şiir o.
Müthiş bir şiir.
Her şeyi özetliyor.
Evet, evet.
Peki şöyle bir şey okuyalım. Şöyle yapsak adlı bir şiir.
Adını bir daha duyalım hocam.
Şöyle yapsak.
Şöyle tamam. Yapsak. Murat Hoca'dan dinliyoruz.
Demek bu fani dünyada zevk günah, öyle mi? Demek arkası dönük yaşamak gerek hazzın her türlüsüne. Ama alt yanı ırmak manzaralı parsellere göçtüğümüzde her şey açık büfe. Huriler, gılmanlar, dallarda türlü meyveler. Yani burada pirinç lapası yenecek, orada kevser şarabı dömüşsek. İyi güzel de bir terslik var bu işte. Ya bunca şey önümüzde. Dişim kuşum sağlam, elim ayağım tutar, gözüm görür, ağrım sızım yok. Hem önce mide bozulur benim bildiğim, sonra yapılır peynir, değil mi ya? Demem o ki, sağlam kazığa bağlasak atı da biz. Şurada, burada dünyanın hakkını verip orada rejime ne dersiniz?
Çok güzel.
Mükemmel. Doğrusu mükemmel. Bu.
Yani
şimdi dururken şey. Her şeyi elleme, öbür tarafı da yapacağım diye.
Bu dünyada yeme içme, sefa yapma.
Var mı öyle
dünyada
bir şey ya?
Yok ne, huriler olacak.
Evet.
Her şey olacak. Yemezler abi.
Şimdi
hep
diş
bahat,
kuş.
Hep bahat.
Ha, şimdi biz... diş kuş sağlam, elleme. Öbür tarafta ne olacağı belli değil. Huriler muriler. Boş ver, bu şiir güzel.
Önce süper. Yani bu dünyada yapacağımızı yapalım, öbür tarafta rejim yaparız. Yani.
Evet.
Evet, evet.
Oraya saklayalım rejimi.
Evet ya, bence.
Hazırı gayba hiçbir zaman değişmemek lazım. Bu hazır önümüzde.
Evet. Ne demiş İngiliz? Present time demiş. Present hediye. Şimdiki zamana bakalım abimiz. Gerçek şimdiki zamana.
Gerçek,
zamanda.
Evet.
Çok güzel.
Hemen bir meze daha patlatalım bunun
bence
yanında.
Hemen bir meze daha patlat abi.
Bir de hem İzmir hem İstanbul ve Yunan kısmının daha çok Yunanistan tarafında daha meşhurdur bu tarama tarifi, verelim bir tane.
Tarama. Bir şey söyleyeyim, eskiden çok vardı, şimdi biraz
yavaş yavaş zor diye şey yapmıyorlar. Yapmıyorlar ama rakının muhteşem mezesi yanında çok güzel.
Nevizade'de mesela İmroz'da hala var.
Hala var.
Evet.
Yok, adalara gittiğin zaman muhakkak tarama diye istediğin zaman mükemmel gelir. Ha, bu taramayı da yapmak için 75 gram balık yumurtası, kırmızı havyar, 2 dilim çekilmiş bayat ekmek, yarım limon suyu, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 fincan sıcak su veya süt, 1 çay kaşığı toz biber, isteğe bağlı olarak tabii tatlı olacak, göz kararı tuz. Şimdi bunu hazırlamak için porselen bir kabın içine ekmek içleri konur. Süt ve su ile üzere eklenerek karıştırılır bunlar. Sonra balık yumurtaları da eklenerek el blender ile bunu çekmeye başlarız. Bir macun kıvamına, krem kıvamına getirene kadar. Limon suyu ve zeytinyağını yavaş yavaş yediriyoruz çekilme esnasında. Ondan sonra tuz ve toz biberi ilave edip kıvam alana kadar tekrar çekmeye devam ediyoruz el blender'ında. En son içine biraz balık yumurtası ekliyoruz. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz bu sefer. Blender'ı alıyoruz. Tahta kaşıkla karıştırıyoruz. Servis tabağına alıyoruz ve üzerine siyah zeytin süsleriyle rakının yanına sunuyoruz bunu. Çok güzel bir mezedir bu. Tavsiye ederim. Fazla yapılmıyor artık. İstanbul'da bazı yerlerde var. İzmir'de de bazı yerlerde var. Ama adaların hepsinde var, Yunan adalarında. Tarama dediğin zaman getiriyor. Benim çok tercih ettiğim, sevdiğim bir meze. Yaptıktan sonra dinleyicilerimizden de nasıl yaptıklarının haberini alırız.
Evet.
Peki taramadaki yağ zeytinyağı mı?
Zeytinyağı.
Bir de ayçiçek yağı diyorlar.
Ayçiçek yağı diye bir yağ Ege'de olmaz abi.
Olmaz.
Olmaz.
Peki soğanın suyu diyorlar, ağır olmasın diye.
Ya soğanın suyu, yani sistem çok farklı. Soğanın suyu eti terbiye etmek için kullanırsın. Çünkü soğanın suyu nedir? Sülfürik asit. Neden gözün yanar? Oksijenle karıştığı için sülfürik asit kıvamı gözünü mahveder senin. Et terbiyesinde kullanılır. Soğanın suyu ya da soğanın kendisi, yerine göre.
Ben bugün ayçiçeği dedim mesela, soğandan gözün yandığı zaman bir ölmüşünü hatırla ki gözyaşın boşuna gitmesin yani.
Anmaya geçsin, hatırlamaya geçsin.
Evet Murat Hoca, var mı yeni bir şiir?
Valla tarif yapalım, bir komşu tarifi şiir okuyalım.
Ha tarif, yani yemek tarifi değil de komşu tarifi.
Evet, bir komşu tarifi gibi kolay olsaydı yaşam. Simitçisi, satıcısı eksilmez bir sokakta, kiralayıver şeydik alt katını halden anlayan bir ev sahibinin. İnsaniyet ölmedi ya. Bir komşu tarifi gibi kolay olsaydı yaşam, evin önünde durak, bakkal manav iki adım, üç sokak üstü okul, çiçekli perde, kovalı soba, yarım ton odun, bir ton kömüre çıkıverseydi kışlar. Bir komşu tarifi gibi kolay olsaydı yaşam, rahat bir işim olsaydı, servisli, tabildoklu, geçinip gitseydik, eğilmeden, ezilmeden, bir komşu tarifi gibi kolay olsaydı yaşam, el ayarı, göz kararı, bir aşk tutturabilseydik, kulak memesi kıvamında, bir tadımlık, mutluluk dağıtabilseydik 3-5 kapıya. Yani işte bütün iş o komşuyu bulmakta.
Vallahi komşu, o komşu önemli bir komşu.
O komşu sensin galiba.
O komşuyu biziz, evet. Birazcık dinleyicilerimizi dinlendirelim mi? Güzel bir müzik koyalım mı araya?
Koyalım vallahi.
Şöyle güzel bir meyhane havası, orayı hatırlatacak bir şey. Yani hareketli bir şey koy. Ne olursa önemli değil.
Tamam.
Thank you.
Levo.
Evet.
Bir de bir şey söyleyeceğim bak, ben kendi favori mezelerimi söyleyeyim mi sana?
Söyle.
Bak ben Çerkez tavuğunu çok severim.
Tamam.
Tamam mı? Başka dili çok severim.
Dil.
Dil mezesini.
Yani çocuk, söğüş.
Dil söğüş olacak. Kuzu tamam. Dili.
Kuzu dili çocuk... dana dili olur söğüş.
Öyle mi?
Tabii dana dili olur. Onu da istersen hemen bir kabataslak anlatıverelim.
Dana dili çünkü benim çocukluğumda masamızda hiç eksik olmaz.
Muhteşem bir yemektir. Bayılırım. Evet,
dana diline onu babam...
Hemen anlatıverelim. Hafif anlatıverelim.
Anlatsana.
Dana dili tarifini de şöyle yapalım arkadaşlar. Kasaptan bir dana dilini alalım.
Satılıyor mu
kasaplarda? Satılıyor. Kasaplarda satılıyor dana dili. Büyük marketlerde satılıyor. Hepsinde var. Ve güzel temiz.
Pahalı mı?
Pek ucuz değil. Şu ara bayağı pahalı. Öyle şu mi? Ara çok popüler
eskiden
oldu.
Ucuz muydu?
Eskiden ucuzdu. Şu ya anda popüler.
Eskinin güzel şeyleri yeni yeni popüler oluyor.
Yeni uyandı insanlar o lezzetlere de onun için.
Evet ya.
Ve nüfus da çoğalıyor tabii bunun yanında. Bu dili aldıktan sonra önce bir yıkamamızda fayda var. Çünkü kanlıdır onun etrafı. Sonra bu dili haşlıyoruz. Yalnız bu dilin haşlaması uzun sürer. Eğer düdüklüdeyse şöyle bir 45-50 dakikasını alır insanın. Dili haşladıktan sonra çıkartıyoruz tencereden ya da düdüklüden. Düdüklüde haşlamalarını tavsiye ederim. Çünkü çabuk oluyor ve uğraşılmıyor fazla.
Bir de acelemiz yok ki.
Ama çabuk olsun ki dil soğuyacak. Soğuduktan peki, sonra güzel oluyor.
Normal tencerede ne kadar haşlanıyor?
Çok uzun sürer.
Sert yani. Diyor.
Sert, sert. Bayağı sert.
Niye? Danalar sert.
Sırf Adeli abi.
Bir dakika, danalar sert mi konuşur?
Danalar çok sert konuşur. O dilinle bir çıkardı mı işim biter. Bir de biliyorsun eskiden dana dilinle kafa yalattırırlardı saç çıkacak diye.
Öyle mi?
Tabii, inek salyası saç çıkartır derlerdi ya bir ara.
Yok, bunu hiç duymadım.
Tabii ara vardı o.
Müthiş bir şey. Ha, saçını buzağı mı yaladı diye bir laf duydum, hatırlıyorum.
Evet şimdi. İşte bak oradan geliyor. Ondan sonra bu haşladığımız dili çıkartıyoruz. Soğumadan onun üstündeki kabuğunu soymamız lazım. Bayağı sert bir kabuğu vardır onun üstünde. Onu soyduktan sonra...
Kemik yok ama değil
kemik
mi?
Kemik yok. Çünkü her şeyini kasap temizledi onun.
Atı sözü var ya, dilin kemiği yok diye.
Bu dilin kemiği var ama kasap alıyor onu. Sana evet. Kemiksiz geliyor.
Yani dananın dilinin kemiği var yani.
Var tabii, boğaz kısmında onu bağlayan kemiği vardır.
O zaman her ağzına geleni söylemiyor danalar.
Söylemez, yalar. Ondan sonra bunu kabuğunu temizledikten sonra kenara bırakıyoruz. Bunu soğutuyoruz. Hatta biraz ılındıktan sonra buzdolabına bile bırakmamızda fayda var. Çünkü bu soğuk olduğu zaman güzel bir meze olur.
Evet, soğuk olur.
Soğuk olacak. Dolaptan
karabiber olacak değil mi üstüne?
Şimdi söylüyorum yavaş yavaş. Sabret Tony'cim.
Tamam, bir anda iştahım açıldı, ne yapayım?
Ondan sonra bu dili çok kalın değil, çok ince değil. Dilimliyoruz ve büyük bir kayık tabağının ortasına bunu dilimlenmiş şekilde yatırıyoruz. Üzerine tuzunu, karabiberini çekiyorsun.
Böyle koyu kahverengi olur bu.
Evet. Tamam. Ama dur, bitmedi şimdi, ince tarafı var bunun. Ah. Bir tarafta da patates ve yumurta haşlıyorsun. Dili ortaya koyduğun zaman bir tarafına haşlanmış patatesleri halka halka diziyorsun. Bir tarafına da haşlanmış yumurtaları diziyorsun. Bu karabiberle tuzu da hepsinin üzerine serpiyorsun. Ondan sonra getiriyorsun masaya onu. Yani yumurta haşlanmış, dil, patates. Of, mükemmel of. Bir meze.
Peki yanında böyle yeşillik falan bir şey yok mu?
Yeşillik meşillik ayrıca salata olarak gelir. Bu kendi başına böyle mezedir. Bunu tabağa üçünü bir alırsın. Bir yumurta, bir dil, bir tane de patates. Hmm. Çok lezzetli olur. Herhalde buna sen bayılırsın.
Ben buna
yaptığın
bayılırım.
Zaman. Hiç olmayan bir tarif verdik bak ya.
Vallahi süper.
Midyeli pilava hazırlanıyorduk en son, kapanış yapalım diye.
Ben bunu alacağım yalnız, bu dana dilini.
Al hemen yapalım.
Tamam.
Bunda bir
peki,
sıkıntı yok.
Peki ikinciyi açıklıyorum. Bu herkes tarafından beğenilmiyor ama benim hoşuma gidiyor. Ne yapayım?
Nedir?
Beyin abi.
Kuzu. Haşlanmış beyin kuzu beyni. Evet, muhteşem olur.
Bak bu arada bir dinleyici diyor ki bak, vejetaryenler basacak programı. dayağı yiyeceksiniz diyor ona göre.
Onlara da radika haşlaması tarifi vereceğiz şimdi.
Ya sen bir boş ver benim beyni de. Sen şey yapsana bir, deniz börülcesi.
Deniz börülcesi. Hmm. Deniz börülcesi tarifini verelim. Deniz börülcesinin şekli malum. Çok karışık, ince ince bir bitki.
Gökyüzünde çakan şimşeklere benziyor şekli.
Çaktığı anda.
Evet. Yani hayır, şekil olarak böyle.
Doğru doğru. Yıldırım şeklinde.
Evet.
Ondan sonra bu deniz börülcesini önce yıkıyoruz ve kökünü de yıkıyoruz. Çünkü topraklıdır bunun kökü. Ondan sonra
bütün kökler topraklıdır Levent'ciğim.
Bununki bayağı ama. Yani şey olmuyor. Genelde öbürlerinde kök kesildiği için bu kökün de geliyor. Bunu kaynayan suyun içine atıyoruz börülcelerimizi. Pişene kadar bekliyoruz. Bunun pişme süresi uzuncadır. Bunu anlamak için en kolayı bir tane börülceyi sudan çıkartıp ağzınıza atarsınız. Olup olmadığını anlarsınız.
Sıyıracaksın yani.
Sıyıracaksın bir taneyi. Siz ağız tadına göre uygunsa pişme seviyesi. Hemen bunu soğuk suyun altına gösteriyorsunuz. Gösterdikten sonra süzüyorsunuz.
Bir de deniz böğürcesine benim bir tane ölçüm var. Ne biliyor musun?
Nedir?
Deniz böğürcesi açık yeşil olacak abi.
Açık yeşil olması için kaynayan suyun içine atacaksın. Tuz koyamıyoruz deniz böğürcesine. Çünkü tuz koyduğumuz zaman zaten kendisi tuzlu. Kuvvet çok oluyor. Tuzsuz, sıcak...
Tuzu kendinden.
Kendinden. Diyorsun. Kaynayan suyun içine atıyorsun ve ondan sonra direkt buzlu suyun içine alıyorsun. Neden? Klorofilin rengini bozmamak için. Bu yani frize ediyoruz.
Ha, bu klorofil bitkinin yeşil kalması.
Yeşil kalması. Sıcaktan soğuğa pişmeyi durduruyorsun. Durdurduğun anda o yeşilini muhafaza ediyor. Sonra başlıyor işin en zor tarafı. Deniz börülcesini kökünden tutuyorsun bir elinle. Diğer elinde de yeşilini tutup çekiyorsun. Bunlar devamlı sıyrılıyorlar. İçeriden kıl kıl şeyler çıkıyor. Börülcenin ne diyeyim kılçıkları. O kılçıklar elinde kalıyor. Siz yeşil kısmını başka bir tabağa biriktiriyorsun. Kılçıkların hepsini atıyorsun köküyle birlikte. Bu işlem bittikten sonra onu güzel bir tabağa yayıyorsunuz. Üzerine sarımsak dövüyorsunuz. Sarımsağın içine limon suyu ve zeytinyağı ile birlikte karıştırıp güzel bir sos elde ediyorsunuz. Bu sosu da deniz börülcesinin üstüne döküp servise gönderiyorsunuz. Rakının yanında mükemmel bir meze.
Peki bir şey söyleyeceğim. Snob bir kesim var böyle. Ben sarımsak yemem.
Vallahi deniz börülcesinin üstüne herkes yiyor ya.
Hayır yani böyle bir şey mümkün. Meze yiyip de sarımsak yememek mümkün mü?
Değil tabii yani. Meze sarımsakla yani beraberdir yani sarımsaksız olmaz ama sarımsağın kokusundan dolayı böyle bir sıkıntı yaşanıyorsa onu halletmek kolay. Sarımsağı dövmeden önce bir diş sarımsağı yıkadıktan sonra ikiye bölün.
Evet.
Böldükten sonra onun içini açtığınız zaman göreceksiniz ortasında yeşil, en ortasında yeşil bir kısım var.
Filizimsi.
O filizi alıp çıkartın. Ondan sonra dövme işlemini yapın. Koku %70, %80 azalır. Bütün o asidi veren o göbekteki filizdir.
Peki onun yerine iki kişi de sarımsak yesek?
O çok daha güzel olur. En çok güzel çözüm. Hem zahmetsiz hem lezzeti bozmadan.
Evet. Murat Hoca var mı oradan güzel bir şiir böyle?
Şöyle diyelim madem dinleyicilerin için. Bir akşam gelsenize diye bir şiir.
Bir akşam gelsenize.
Bir akşam gelsenize. Çay yaparız, mısır patlatırız. Kapatırız televizyonu, laflarız. Özgürlük kabahatinden büyük sözlerle ne çok sevdiğimizi, hep özlediğimizi filan tekrarlarız birbirimize. İleri geri genellemeler yaparız yaşam üstüne. Bir akşam gelsenize, görmeyeli yaptıklarımızı süsleriz. Yapmak istediklerimizden çaldıklarımızla. Eski pirelerden yeni kervanlar dizer. Sallarız gider palavraları oturduğumuz yerden. Aşağılarız yapamadıklarımızı. Birbirimize hak vere vere bol keseden. Eski korkularımıza, utanmalarımıza güler. Bir daha as dağlarımızı güncelleriz. Bir akşam gelsenize, arkadaşları çekiştiririz. Dedikodunun bal tadında. Gazete kültürümüzü değiş tokuş yaparız. Fıkralar anlatırız yakası paçası dekolte. Ayıp yerleri küçük sesle geçip sonunda kocaman kocaman gülünen kendi müziğimizi kendimiz yapar, tabak çanak tempo tutar, dürriyenin güğümlerini zeytinyağlı yiyemeyen kaprisi kızın türkülerini söyleriz. Kalaylarız halden anlamayan diş geçiremediklerimize. Bir akşam gelin ne olur, kaç yıldır arkadaşız şurada, kimimiz var başka? Gelin hakikaten şöyle vakitlice erkenden. Ne güzel uzun otururuz, bıkmadan, saate bakmadan, yer içer, yarın unuturuz. Laftan güzel, laftan kolay ne var, ne bulsak konuşuruz.
Müthiş.
Çok güzel değil mi?
Abi müthiş ya. Bir şey söyleyeyim mi? Korkunç müthiş ve çok kalender bir şiir bu. Yani o eskinin o sohbetlerini, yeme içmesini...
İşte sabaha yani, karşı 3.30-4'te böyle şiirler çıkıyor. Böyle güzel.
Ama bir de şu var. Şimdiki zamana bakıyorum hep fit olma, iyi gözükme falan.
Çünkü bir tribün kültürü başladı. Herkes tribüne oynayıp duruyor. Bakalım nereye kadar yürüyecek bu
yani
böyle.
Herkes kendini en mükemmel şekilde kamuoyuna sunacak yani. O bu.
Ama demin bunun şiirini okuduk. Yani burada varken öbür tarafa saklamanın bir anlamı yok. O işi yapmak için biliyorsun bir sürü şeyden feragat ediyorsun. Aman onu yeme, aman buna bakma, aman yan oturma, aman yan durma. Yani yok böyle bir şey tabii.
Bakın şeye geleceğim bir şey var. Numaralar piranalar diye bir şiir.
Numaralı?
Numaralar piranalar.
Pirana.
Kalp vizit bastırırken bir zamanlar isminin altına elektrik abonesi yazdıracak kadar kendini sosyal çıplak hisseden adam anlamasa da önemsiyordu besbelli sıfatlarla ismin nankör ilişkisini. Büyüktü, küçüktü, kıytırıktı, forsluydu. Giderdi de gelirdi de hayatta insanın başına rütbeler, mevkiler, koltuklar, sıfatlar. Asıl olan insanın ismiydi bir zamanlar. İnsandan daha faniydi sıfatları, bilinirdi ve benimsenirdi bir atasözü gibi. İnsanın ismi sıfatının altında ezilmemeliydi. Eskiden de vardı, kullanılırdı numaralar. Ama bu kadar azıtmamışlardı da. Ama bu kadar azıtmamıştılar. Biz sayılar denizinde çırpınıyoruz günümüzde. Yüzmek denemez böylesine. Her yanımızda, her kağıdımızda yapış yapış sayılar. Artık elimize aldığımız neredeyse her şeyin bir numarası var. Kimlik, sosyal güvenlik, vatandaşlık, banka, hesap, cadde, hane, sokak, cilt, cep, vergi, şifre, veri, sıra, say sayabildiğin kadar her tarafımız numara. Sayılar saldırgan piranalar gibi eritiyor adeta harflerini, isimlerin, anlamların birer birer. Sayılara indirgeniyor bizi biz yapan özellikler. İtiliyoruz yan yana sadece büyüyen, kişiliksiz, çağrışımsız, esprisiz, dijital dünyanın kuru kalabalığına. Değeri kalmıyor artık sayısal karşılığı olmayanın. Ah gözünü seveyim o beğenmediğimiz sıfatın. Şöyleydi böyleydi, geçiciydi meçiciydi ama yüceltirdi koluna girdiği adı. Söyleyin kime onur veriyor şimdi hangi numarası?
Ya çok güzel. Böyle işte.
Çok güzel. Ben de geçen gün şöyle bir tweet yazdım, ondan bahsedeyim. Evet. Bu çıkar dünyasında hepimiz bir rakamız ve o rakam hep sıfır. Kimimiz gerçek rakamın sağında, kimimiz solunda. Zenginimiz en sağında, yoksulumuz en solunda.
Aynen böyle gidiyor. Evet. İşte mühim olan demin de Murat Hoca'nın dediği gibi bu dünyanın zevkine vararak bu işi bitirmek abi. Evet. Herkesin yapmak istediği bu. Ama işte tribün kültürü şu anda insanları biraz zorlamakta.
Bak Tony, bir tane daha okuyalım.
Evet, bir tane
şöyle
daha.
İlgili. Genler dile gelse diye bir şiir. Bilim atomu parçalamış, hücrenin lafı mı olur? Vakti geldi, onun da daldılar içine usulünce. Çekirdekti, kromozomdu derken bulup çıkardılar genleri. Yaşamın şu dili var, ağzı yok şifrelerini. Şimdi sorguluyorlarmış savaş suçları gibi inançlara bırakılmış soruların yanıtlarını. Genlerdeki bilgiler açıklıyormuş insanın ne olduğunu, ne olacağını. Okuduğum bildiğim bu kadar. Sorabilsek bir soru da bende var. Diyorum ki acaba kaç erkek, kaç kadın da birleşti beni oluşturuncaya kadar geçmişimizde. Dedemi görmedim bile. Nenemden öncekileri bilmem. Kaç kişi biliyor üç kuşaktan gerisini zaten. Ama açıkladılar. Genlerde kayıtlı mı sicilimiz? Ne yaman bir zincir şu geçmişimiz. Atalardan ötelere uzanan, genlerden genlere şaşmadan kopyalanan. Kimlerin torunlarının torunlarıyız biz? Nasıl kadınlardı, nasıl erkeklerdi onlar? Nerelerde, hangi zamanlarda yaşadılar? Hangi dillerden konuşup anlaştılar? Halleri, vakitleri yerinde miydi? Sevdiler mi gerçekten birbirlerini? Öyle merak ediyorum ki beni meydana getiren zincirin sisler içinde kaybolmuş önceki halkalarını babamdan, anamdan alıp açmadan, bilmeden, anlamadan oğluma bıraktıklarımı. İşte bir iyilik yapsa da, bir iyilik de bana yapsa da bilim, çözse şu dilini iliklerime işlemiş genlerimin. Biraz da biz bilelim bu kadar bekçiliğini, nakliyesini yaptığımız şu yaşam emanetlerini.
Evet, şimdi bu kadar genden babaanneden sonra Güzel bir yemek tarifi koyalım araya değil
vallahi, mi? Kusura bakma, bu kadar genden, bu kadar felsefeden sonra yemek tarifi değil, biraz bunu konuşalım. Yani bu bence Murat Hoca burada müthiş bir şiir yazmış. Yani diyor ki benim 10 nesil önceki akrabam benimle belki aynı dili konuşmuyor. Değil mi Murat Hoca?
Evet, öyle.
Yani burada büyük bir konsantrasyon var. Yani müthiş bir şey yani. Düşünsene, Adem'in zamanından beri Adem'le biz akrabayız aslında.
Oo, oraya gidersen sen yani, herkes akraba abi.
Kaç kuşak. Yani
kimler var genlerimizde, kimler? Bu arada bizim çok değerli bir dinleyicimiz var, Funda Hanım. O da diyor ki yoğurtlu mezeler olmasa derler ki bazıları yoğurt rakıyı bozarmış. Asitten mi diyor? Levent Şef ne diyor bu konuda diyor?
Yoğurt rakıyı bozmaz yani. Hiç böyle bir şey yok. Bilakis yoğurtla rakı beraber yürürler.
Yoğurtlu bir dakika mezeler... bu sizin Funda Hanım'la ilk ters gelmeniz değil. İlk programları...
Ters gelmedik hiç.
Bir kere geldiniz.
Nerede?
Bu sen mikrodalgayı kötüledin ya. O da ben brownie'lerimi mikrodalgada yapıyorum.
Ben kötülemedim. Mikrodalganın şeyden dolayı molekülleri birbirine sürtürerekten dolayı çıkarttığı ısıdan bir ocak ısısı gibi olmadığını dikkat etmek gerektiğini, eskiden ilk çıkan mikrodalgaların da insanların göbeğini pişirdiğini, yani mikrodalganın başında duruyor ya kadın, bakarken bir bakıyor göbek pişmiş. Çünkü oradan çıkan o zamanki yalıtım bu kadar kaliteli bir şey olmadığı için bir takım problemler yaşanıyordu. Onun için mikrodalgaya ben kötü demiyorum canım. Yani çok fazla kullanılmasında fayda yok. Yani
Funda Hanım diyor ki, ısıtmakta
tabii olabilir. Hiçbir sıkıntı yok.
Funda Hanım diyor ki Murat Hoca'nın şiirleriyle bir 70'lik içilir ya diyor.
Ha, tabii içilir.
Murat Funda Hoca'nın... Hanım diyor ki Murat Hoca'nın şiirleriyle bir 70'lik içilir diyor.
Funda Hanım'a teşekkürler ederiz.
Peki var mı bu şiirleri bize alıştıracaksın sen Murat Hoca, ben anladım bu işi.
Her programda bir iki tane böyle güzel program koyacağız.
Evet. Şöyle bir şey bulalım. Birazcık da ucunu şey uzatalım. Nedir şu keşkelerden çektiğimiz? İki lafın biri keşke. Keşke şöyle, keşke böyle.
Böyle.
Yahu keşkeler ekşi, keşkeler zehir zemberek. Yenmez yutulmaz, atsan atılmaz, satsan kim alır? Keşkeler buruk, buruşuk bayat. Yaşlandıkça keşke doğuruyor hayat. Keşkeler ağızda sakız, keşkelerde kaçan fırsatlarımız, çerçevelenmiş pişmanlıklarımız, keşkelerde gecikmeli farkındalıklar, kıssadan hisseli masallar, günü geçmiş birikmiş paralar, keşkeler ayrık otları anılarımızın, uzun sözün kısası, bahçelerde keşkeler, keşkeleri keşkek yapıp yeseler.
Keşkenin keşkeyi de güzel olur ha, keşke güzel dövülür.
Bak ben bu şiirde bence ana oyuncu kim biliyor musun, şu laf. Çerçevelenmiş pişmanlıklarımız. Müthiş doğru. Murat Hoca devletler.
İşte keşke oradan geliyor. Çerçevelenmiş pişmanlıktan. Keşke bunu yapmasaydım. İşte hayatın güzel yaşanması bu. Keşkele nasıl olacak?
Peki bir şey söyleyeceğim. Bir de bu rakıyı içerken bu Yunan müziği çok iyi gidiyor be abi.
Gitmez mi? Mükemmel oluyor.
Mükemmel
ya.
Gidiyor. Sanki rakının pezevengi o yani.
Mesela şimdi ne oluyor?
Mesela bak ilk eğlenirken Yunan müziği böyle sonunda artık hafif melankoliye bağlıyorsun da o zaman da Türk sanat müziği.
Mesela güzel bir gecede ben bu gece rakı içmeyeyim, işte rejim yapıyorum, tribün kültürü geliyor. Ertesi gün başlıyor. Ya keşke bir duble rakıyı çekseydim. Ya çekeceksin kardeşim. Bak bizim orada çekeceksin rakını.
Bizim Ayça Hanım şimdi rejime başladı artık. O uzaklaştı bizden.
Ama o çok keşkeci değil o.
O değil değil o.
O gene şey gerekeni yapıyor. Dozunu ayarlıyor. O tamam. Ona itirazı yok.
Evet. Bence çok güzel, güzel, çok güzel. Damardan bir Yunanca koyalım.
Hadi bakalım.
Sonunda da finişi yapalım.
Okay. Sonunda da finişi bir meze tarifiyle bitirelim. Herkes onu da yapsın yesin rahat.
Bir meze tarifi bir de şiir yanında.
Bir de şiir yanında.
Αυτόν τον μαύρο τον ουρανό εμάς τα λάθη. ξέρω κι όσοι μιλούσαν κι άλλοι τρόπο πες μου που πήγαν πες μου που πήγαν παλικάρι μου. Καρδούλα μου φυλακισμένη δε βγαίνει ο ήλιος που καρτεράς μόνο τελάλης της αγοράς σε ξεκουφέρει. Καρδούλα μου.
Evet, Levo.
Başladık gene.
Güzel, bak sen vücuda iyi gelen bir meze tarifi ver. Tamam mı?
Ben şimdi bu Murat programın...
Murat Hoca da ruha iyi gelen bir şiir söylesin.
Tamam.
Programı da kapatalım.
Şimdi rakı muhabbeti, mezeler verdik. Bir kapanış lazım buna. Güzel bir midyeli pilav verelim bizim Ege usulü. Oh. Üstüne onu gayet güzel kapak olarak götürebilirler.
Tuz atayım mı
içine? Şimdi şöyle diyoruz. 300 gram iç midye. Bildiğimiz siyah midyenin içi. 1 adet küçük kuru soğan. 3 bardak pirinç. 3 bardak su. 50 gram dolma fıstığı. Yani küünar, İzmir'deki adı. 50 gram kuş üzümü, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı yenibahar, yarım çay bardağı zeytinyağı, yeteri kadar tuz. Şimdi bunu hazırlamak için bir tencereye zeytinyağı koyuyoruz. Önce fıstıkları atıp soteliyoruz. Neden soteliyoruz? Fıstıkların içindeki asidi çıkartıp lezzetini ortaya çıkartmak için. Çünkü fıstığın içinde kendi asidi vardır. O asit tadı bozar. Bunu sotelediğimiz zaman, yani kavurduğumuz zaman Türkçesi, bu asit çıkar ve lezzet ortaya çıkar. Lezzet gelmeye başlar. O yüzden ondan sonra küp küp doğradığımız soğanları ilave edip sotelemeye devam ediyoruz. En son soğanlar pembeleşince pirincini ilave ediyoruz. Ama pirincini tabii söylemedik. Önceden kenarda ıslatılmış olarak bekletilmesinde fayda var. Demlenmesi gerekiyor onun. Ondan sonra suyla yıkayıp nişastasını akıtacaklar. Sonra pirinçleri ilave ediyoruz. Başlıyoruz gene kavurmaya. Bu kavurma işlemi yani soteleme işlemi bittikten sonra karabiberini, tarçınını, kuş üzümünü, yenibahar, şeker, tuz, su ve en sonunda midyeleri ilave edip bir karıştırıyoruz ve pilavı yapar gibi tencerede pilavımızı pişiriyoruz. Bu bittikten sonra bunu soğutmadan ılık olarak servise sunuyorsunuz ve limon eşliğinde çok lezzetli oluyor. Kapanış olarak da bununla rakıdan sonra bir güzel midenizi yumuşatıp başka şeylere doğru dönebiliriz.
Neler mesela başka şeyler?
Tabii rakı içtikten sonra biliyorsun insanın gözü dönüyor birazcık. Acaba öyle mi olsa böyle mi olsa eski tabirde biliyorsun hadi bakalım şu kazanı koy ocağın üstüne hanım lafı geliyor. Böyle de yürüyor gidiyor bu. Şimdi Murat Hoca'dan da güzel bir şiir alalım.
Evet Murat Hoca şöyle bir kapanış şiiri.
Evet.
Şöyle damardan. Bu arada Murat Hoca'yı haftaya da istiyoruz.
Tabii tabii.
Olanlar gaza basmanın derdindeydi hep. Kızların frenleri ve nedenleri vardı. Yatak görmemiş aşkların dumanı tüterdi. Şaşkın tekerlekler üstünde dillere destan. Şimdilerde oğlanlar yine gazda. Kızlar çekmiş ayağını frenden oğlanın ayağına basmakta. Tekerlekler özgür, saygın ve zarif olmayabilir ama kırıldığı yere kadar sür. Nasıl olsa ağır hasarlı aşklar içinde var hurdalıklar.
Vay, bu çok damardan ya. Murat Özeş'e buradaki, versene bir de ben okuyayım ya.
Buradaki şey çok güzel değil mi? Eskiden kızlar basardı frene. Şimdi adamın ayağına basıyor, daha çok gazlasın diye.
Evet. Yani oğlanlar hep gaza basardı.
Hep basıyordu. Yani evvel, kızlar evet. Frendeydi. Ha. Şimdi tam ters. Kız adamın ayağına basıyor, gazı daha çok bastırsın diye. Hoş bir şiir değil mi?
Evet, müthiş bir şiir. Bir kere de ben okuyabilir miyim?
Tam günün şiiri.
Oğlanlar gaza basmanın derdindeydi hep. Kızların frenleri ve nedenleri vardı. Yatak görmemiş aşkların dumanı tüterdi. Şaşkın tekerlekler üstünde dillere destan. Şimdilerde oğlanlar yine gazda. Kızlar çekmiş ayağını frenden. Oğlanın ayağına basmakta. Tekerlekler özgür, saygın ve zarif, zarif olmayabilir ama kırıldığı yere kadar sür. Nasıl olsa ağır hasarlı aşklar için de var hurdalıklar.
İşte bu kadar basit.
Bak bu arada burada iki tane oğlan var, delikanlı. Gelin buraya bakayım. Gel şu mikrofona. Oğuzhan. Ne diyorsun? Ne diyorsun bu kızlar oğlanlar? Oğuzhan kaç yaşındasın?
20 yaşındayım.
20 yaşında. Bu arada biz bu programı yaparken Oğuzhan'la Mehmet mutfakta şey yapıyorlardı. Bize
evet, patates, yemekler için hazırlık.
Şef yardımcılarımız.
Şef yardımcılarımız.
Evet.
Ne diyorsun? Bu kızlardan memnun musun Oğuzhan?
Ya kızlardan hem memnunuz hem değiliz abi. Yani bunlar insan ilişkileri olduğu için belki kızlar da bizden memnun olmayabiliyor yani.
Peki niye?
Değişebiliyor konuda.
Gaz pedalı ilişkisi iyi miymiş acaba?
Yani siz bir dakika gaza çok mu basıyorsunuz Oğuzhan?
Abi gaz pedalına aynı.
Peki. Ya, peki ne istiyorsun?
İlişkilerde kırıcı olmamak gerekiyor. Karşılıklı anlayış içerisinde yani. İnsanların birbirini anlaması gerekiyor.
Peki bir şey söyleyeceğim.
En temel konu bu bence.
Sen şimdi bu mikrofonla böyle konuşuyorsun da ben senin çok böyle birazcık Osmanlı olduğunu biliyorum yani.
Ya o yönümde bazen ağır basabiliyor evet.
Evet.
Gelenekselci yönüm.
Gelenekselci evet. Okey. Evet. Onu seninle başka bir programda konuşalım. Şimdi bu program bitti. Efendim? Mehmet. Sen ne düşünüyorsun kızlarla ilgili? Ayça Hanım'dan direktif geldi.
Ha. İlişkiler.
İlişkiler.
İlişkiler bu aralar çok çabuk bitiyor.
Çabuk yani, mu bitiyor?
Çabuk bitiyor.
Neden çabuk bitiyor?
Çabuk çünkü kızlar yüzünden oluyor genelde ama.
Saygı unsuru mu yitirilmeye başlandı?
Saygı çok aynı.
Bence Murat Hoca sorsun sorular. O evet. Bu işin yani uzmanı. Kadın erkek ilişkisi.
Kızlar olanı yani bastıkça, ok gibi de gittikçe, frenlerde çalışmayınca tabii bir yerde araba çarpıyor bir tarafa. Evet. Oradan hurdalığa işte bir an evvel bitti dediği o.
Doğru.
Her taraf hurdalık dolu.
Ya günümüzde ben şöyle düşünüyorum. İnsan ilişkileri biraz daha yani yüzeyselleşti işte. Özellikle sosyal medya olsun. Hani insanlar sevdiği kişilerle görüşmek yerine, birbirlerini tanımak yerine direkt atıyorum Facebook'tan profiline, Instagram'dan profiline bakıp kişiler hakkında karar verebiliyorlar. Ya birbirlerini tanımaları önemli yani.
Yani Facebook'taki resimler aslında her şeyden önemli oldu değil mi?
Evet, aynen öyle.
Şimdi her bakıyorsun şey Facebook'ta bu ev buralara gittiyse bunda hani
tamam,
var.
Bu iyi bu.
Evet. Bu iyi bu falan hikaye.
Gaz pedalı güzel.
Evet. Murat Hoca ne diyorsun bu konuda?
Hızlanıyor. Hızlandıkça da tadı çıkarmaya mümkün değil. Apar topar tıkış tıkış bir şey yemek gibi bir şey.
Evet.
Doğru
biraz
söylüyorsun.
Damak zevki lazım.
Fast food'a geçiyor. Fast food'a geçiyor.
Biraz yavaşlamak lazım.
Evet.
Biraz tadını çıkartmak lazım.
Evet. Evet. Bak yavaşlamak ve damak zevki lazım.
Tabii abi. Fast food'la güzel olmaz bu işler. Evet. Sindire sindire yapacağız.
Okey.
Evet.
Haftaya devam ediyoruz. Murat Hoca seni haftaya da istiyoruz.
İnşallah bakalım.
Tamam işte. Beraber bir program gene devam ederiz. İyiydi bu gece. Güzel bence bir program yaptık. Herhalde dinleyicilerimizi memnun etmişizdir. Varsa eksik yedik bir şeyimiz lütfen yok, bize ulaşsınlar.
Bence iyiydi, çok iyiydi. Her şey vardı.
Onu seyirciler, dinleyicilerimiz söylesin. Eğer öyle eksik yedik bir şeyimiz varsa veyahut da onların ilave etmek istedikleri, dinlemek istedikleri şeyler varsa onları bizle paylaşsınlar. Memnuniyetle yerine getiririz.
Tamam, Twitter'dan bize yazsınlar.
Evet.
Okey, iyi akşamlar. İyi ki varsınız. Murat Hoca hoş geldin. Hep gel. Çok sağ ol, var ol.
Teşekkür ederim.
Programımıza renk kattın. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.